Ayrım 16, sayfa 181. Klein gözlerini Thrasher'dan ayırmadan, "Harika fikir," dedi. Adli tıp uzmanı gelir gelmez sunumunu yapmaya önceden hazırlıklıymış gibi hemen konuşmaya başladı. "Yazılı rapor eksiksiz şekilde bir hafta içinde elinizde olacak beyler. Şimdi temel bilgileri vereceğim." Eğer bu bir espri ise diye düşündü Garney, kimse bunu anlamamıştı. Belki de öyle çok şey söyleniyordu ki dinleyiciler duymuyordu bile. Thrasher kahve termosuna uzanarak, "İlginç bir cinayet," diye devam etti. Düşünceli bir şekilde uzun bir yudum aldı ve termosu masaya bıraktı. Garney gülümsedi. Bu dağınık, saman sarısı saçlı tipin zamanlama ve tiyatro anlayışı iyiydi. "İşler ilk başta göründüğü gibi değil." Odadakiler sabırsızlıktan patlayacak noktaya gelinceye kadar duraksadı. "Olay yerinde bulunan cesetle ilgili ilk hipotez, ölümün olay yerinden sonra da bulunan bir şişeyle boyun atar damarlarının birçok kez kesilmesi ve delinmesi yoluyla gerçekleştiğiydi. Fakat ilk otopsi raporları ölümün atar damarın yakından sıkılmış ve boyun atar damarlarına gelmiş bir kurşunla gerçekleştiğini gösteriyor. Kırık şişeyle kesme işi, silahla vurma işinden sonra, kurban yere düştükten sonra gerçekleşmiş. En az 14 delik, belki de 20 delik var. Boyunda cam parçaları kalmış ve 4 tanesi doğrudan boyun kaslarının ve soluk borusunun içinden geçmiş ve boynun arka kısmına ulaşmış." Masadakiler sessizdi. Bakışları şaşkın ve kafalar karışmıştı. Rodriguez parmak uçlarını birleştirip elini kaldırdı. İlk konuşan o oldu. "Vurulma mı?" Thrasher öngörülmemiş bir şeyi keşfetmiş olmanın verdiği memnuniyetle, "Vurulma," dedi. Rodriguez kafası karışmış bir şekilde Hartwig'e baktı. "Nasıl oluyor da tanıklarınızın hiçbiri silah sesini duymamış oluyor? Orada bulunan en az 20 misafir olduğunu söylediniz. Haydi bunu da geçtim, karısı nasıl duymamış olur?" "Duymuş." "Ne? Bunu ne zamandır biliyorsunuz? Bunu bana neden söylemediniz?" "Duymuş ama duyduğunun farkında değil," dedi Hartwig. "Kısık bir alkış benzeri bir şey duyduğunu söylemişti. Bunun ne kadar önemli bir nokta olduğunu fark etmemiş. Ben de şu ana kadar fark etmemiştim." Rodriguez inanamamış gibi, "Kısık mı?" dedi. "Bana kurbanın bir susturucuyla mı öldürüldüğünü söylüyorsun?" Sheridan Klein son derece dikkatle dinliyordu. "İşte bu her şeyi açıklıyor," diye bağırdı Thrasher. Rodriguez ve Hartwig aynı anda, "Neyi açıklıyor?" dedi. Thrasher'ın gözleri zafere ulaşmışçasına parıldadı. "Yaranın içindeki kas tüylerini." Kırmızı kafa üzerindeki basit takımla uyuşmayacak kadar yumuşak bir tonla. "Ve cesedin etrafındaki kan örneklerinin içerisindeki," dedi. Thrasher başını salladı. "Evet, tabii ki de oradakileri de." "Bu çok umut verici," dedi Klein. "Neler olduğunu anlayan birisi bana da anlatabilir mi?" Thrasher klişe işitme güçlüğü çekiyormuşçasına, "Kas tüyleri," diye bağırdı. Klein'in yüzündeki çocuksu, kafasının karıştığını gösteren ifade öylece kaldı. Hartwig olanları bir anda anlamışçasına konuşmaya başladı. "Silah sesinin kısık olması ve kas tüylerinin bulunması gerçeklerini birleştirince ortaya silahın bir şeyle sarılarak sesinin azaltıldığı sonucunu çıkarıyor. Belki bir kayak ceketi, belki de bir parka." "Bir kayak ceketine sarılarak silahın sesinin azaltılabileceğini mi söylüyorsun?" "Tam olarak değil. Eğer silahı elimde tutup da bir şeyle sararsam, özellikle de ağız kısmını, sardığım şey kalın bir şeyle doldurulmuşsa, pencereleri kapalı ve yalıtımı yapılmış bir evin içerisinden dinlersem, alkış sesine benzer bir ses duyduğunu söylemem normal olur." Bu açıklama Rodriguez dışında herkesi tatmin etmiş görünüyordu. "Bunu kabul etmeden önce bazı testlerin sonucunu görmeyi tercih ederim." Klein hayal kırıklığına uğramış gibi, "Bunun gerçek bir susturucu olduğunu düşünmüyor musunuz?" dedi. "Belki de," dedi Thrasher. "Ama bu durumda bütün bu kas tüylerini başka bir şekilde açıklamanız gerekir." "Öyleyse," dedi Klein. "Katil, kurbanı vururken silahı ona yapıştırmıştı." Thrasher, "Yapıştırarak değil," diye karşı çıktı. "Yapıştırarak dersek, silahın ucu ve kurban arasında doğrudan temas olduğunu ima etmiş oluruz. Fakat elimizde buna dair bir kanıt yok." "Öyleyse ne kadar mesafeden?" "Söylemesi çok zor. Boynun bir bölgesinde barut yanığı var ve bu da silahın 150 santime kadar herhangi bir yerden ateşlendiğini gösterir. Ama kesin olarak söyleyebileceğimiz sayıda yanıt yoktu. Eğer silahın ağzının etrafına bir şey sarıldığını ve bunun yanıkları azaltacağını düşünürsek daha yakından da olabilir." Rodriguez, Hartwig ve Thrasher'ın ortasına bir taç atarcasına, "Bir kurşun bulduğunuzu sanmıyorum," dedi. Garney'in ağzı açık kalmıştı. Rodriguez gibi kontrol takıntısını liderlik ruhuyla olumsuz yaklaşmayı sertlikle karıştıran adamlar için çalıştığı olmuştu. İlk olarak Thrasher cevap verdi. Kurşun omurgaya gelmemiş. Boyunda kurşunu durdurabilecek bir doku yoktur. Yarada giriş ve çıkış noktaları görülüyor ki bunların ikisini de bulmak kolay değildir. En azından o kadar delik arasında. Eğer övgü avına çıktıysa diye düşündü Garni, yanlış ormanda geziniyor. Rodriguez sorgulayan bakışlarını hala kafa tutar bir havayla oturan Hadbrick'e çevirdi. Biz kurşun aramadık çünkü kurşun olduğunu düşünmemiz için bir neden yoktu, dedi Hardwick. Öyleyse şimdi yapın. Hardwick hafiften alaycı bir tavırla harika bir konuyu değindiniz efendim, dedi. Masadan kalkarak cep telefonunu çıkardı ve bir numara çevirdi. Sesini alçaltmasına rağmen olay yerindeki bir memurla konuştuğu ve kurşun aramasına öncelik vermelerini istediği anlaşılıyordu. Hardwick masaya döndüğünde Klein dış mekanda sıkılmış kurşunu bulma konusunda umut olup olmadığını sordu. Genelde yoktur, dedi Hardwick. Ama bu vakada şansımız var. Cesedin pozisyonunu göz önüne alırsak vurulduğunda sırtı eve dönüktü. Eğer ciddi anlamda yön değiştirmediyse onu kenardaki ormanlık alanda bulabiliriz. Klein yavaşça başını salladı. Tamam, o zaman az önce de söylediğim gibi sadece açıklığa kavuşturmak için katil kurbanı yakın bir mesafeden vuruyor, kurban şah damarından vurulmuş bir şekilde ve boynundan kan fışkırarak yere düşüyor. Ardından kırık bir şişe çıkarıp kurbanın yanına çöküyor ve onu 14 kez kesiyor. Elimizdeki bu mu? Diye sordu kuşkuyla. En az 14, muhtemelen daha fazla, dedi Thrasher. Birbirleriyle iç içe geçince tam sayı belirlemek zorlaşıyor. Anlıyorum ama asıl gelmek istediğim konu neden? Thrasher, dürtü, dedi. Rüya yorumlarına bilimsel bir açıklama getirecekmiş gibi. Benim uzmanlık alanım değil. Bunu buradaki BCI'dan arkadaşlara soralım. Klein Hardwick'e döndü. Kırık bir şişe rastgele gerçekleşen olaylarda kullanılan anlık bir silahtır. Hali hazırda dolu bir silah olan bir adam neden kırık bir şişe taşısın ve neden kurbanını silahla öldürdükten sonra onu kullansın? Öldüğünden emin olmak için olabilir mi? Dedi Rodriguez. Peki neden onu bir kez daha vurmadı? Neden kafasından vurmadı? Neden en başta kafasından vurmadı? Neden boynundan? Belki de kötü atış yaptı. 150 santimden mi? Klein Thrasher'e döndü. Sıralamadan emin miyiz? Önce vurdu, sonra kesti. Evet, profesyonel düşünürsek bir dereceye kadar eminiz. Tıpkı mahkemede söylediğimiz gibi sınırlı sayıda da olsa barut yanıklarından belli oluyor. Eğer vurulma anında boyunda önceden kesik izleri olsaydı barut yanıkları oluşmazdı ve mermiyi bulabilirdiniz. Kırmızı kafa bunu öyle yumuşak ve doğal bir tonla söyledi ki çok az kişi onu duydu. Klein de bunlardan birisiydi. Diğeri ise Garney'di. Birisinin bu konudan ne zaman bahsedeceğini merak ediyordu. Hardwick'in ne düşündüğünü anlaşılmıyor ancak şaşkın görünmüyordu. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Klein. Kadın gözlerini bilgisayar ekranından ayırmadan yanıtladı. ''Öncelikle boynu 14 kez kesilmiş olsaydı ve 4 adet cam parçası boğazının diğer tarafına ulaşmış olsaydı ayakta duruyor olmazdı. O şekilde sırt üstü yatarken vurulmuş olsaydı tam altında mermi duruyor olurdu.'' Klein ona takdir eder bir bakış fırlattı. Garni onun Rodriguez'den farklı olarak zekaya saygı duyacak kadar zeki olduğunu düşündü. Rodriguez dizginleri eline almak için kaç kalibrelik kurşun arıyoruz doktor diye sordu. Thrasher uzun burnuna doğru düşen gözlüklerin üstünden baktı. Sizlere patolojiyle ilgili en basit gerçekler hakkında bilgi sahibi olmanız için ne yapabilirim? Rodriguez hırçınlaşarak biliyorum biliyorum dedi. Et esnektir, çeker, uzar, tam olarak bilemezsiniz vesaire vesaire. Ama en azından aldığınız eğitimden yararlanarak 22'lik mi 44'lük mü diye bir tahmin yapabilirsiniz. Ben tahmini yürütmek için para almıyorum. Üstelik hiç kimse bunun yalnızca bir tahmin olduğunu 5 dakikadan fazla hatırlamaz. Adli tıp uzmanı 22'lik demişti ama yanılmış derler. Gözlerinde bir anısı canlanmış gibi bir ifade belirdi fakat yalnızca. Evin arka tarafındaki mermiyi bulup balistiği verdikten sonra öğreneceksiniz. Klein, Bay Sihirbaz'a soru soran küçük bir çocuk edasıyla "Doktor!" diye araya girdi. Vurulmayla kesilme arasında geçen zamanı tam olarak tahmin etmek mümkün müdür? Sorunun tonu Thrasher'ı yatıştırmış gibi görünüyordu. Eğer aralarında önemli bir zaman farkı olursa ve her iki yara da kanarsa İki farklı seviyede pıhtılaşmış kan bulunur. Ama böyle bir vakada bu karşılaştırmayı yapmamız mümkün değil. Çünkü iki yaranın arasında çok kısa bir zaman dilimi var. Tek söyleyebileceğimiz ara oldukça kısa, fakat 10 saniye ya da 10 dakika demek zor. Yine de bu iyi bir patoloji sorusu, dedi ve böylece onun sorusunu başkomiserin sorusundan ayırt etmiş oldu. Başkomiser birden lafa girdi. Bize söyleyecekleriniz bu kadarsa doktor, sizi tutmayacağız. Yazılı raporu bir hafta geçmeden alacağım, değil mi? Thrasher kabarık çantasını masadan alıp bölge savcısına hafif bir gülümsemeyle başını salladı ve "Sanırım böyle söylemiştim," dedi. Sonra da odadan çıktı. 23. Bölüm. İz bırakmadan. Rodriguez, "Bu patolojik vaka başımıza bela," dedi ve kıvrak zekasının takdir edilmesini beklercesine odadakilere baktı. Ancak yalnızca mütemadiyen beraber gezen Cruz kardeşler onu desteklercesine sırıtıyorlardı. Klein Hartwig'den adli tıp uzmanı geldiğinde kaldığı yerden olayı anlatmaya devam etmesini isteyerek sessizliği bozdu. Rodriguez, "Ben de tam bunu söyleyecektim," diye araya girdi. "Hartwig, kaldığın yerden devam et ve yalnızca önemli noktaları anlat." Sanki Hartwig böyle yapmıyormuş gibi uyarma gereği duymuştu. Garney, başkomiserin hareketlerinin ne kadar tahmin edilebilir olduğunu düşündü. Hartwig'a karşı düşmanca, Klein'e karşı dal kavukça, genel olarak kendini beğenmiş. Hartwig kızla konuşmaya başladı. Katilin bıraktığı en belirgin iz ayak izleriydi. Ayak izleri bahçenin giriş kapısından başlıyor, ambarın arka tarafındaki otoparka gidiyor ve burada bir bahçe sandalyesinin yanında bitiyor. "Karın içinde mi?" diye sordu Klein. "Evet, sandalyenin önünde. Yerde sigara izmaritleri bulundu." Bilgisayar başındaki kırmızı kafa. "Yedi," dedi. "Hartwig, yedi," diye tekrarladı. Ardından ayak izleri sandalyenin bulunduğu yerden devam ediyor. "Özür dilerim dedektif, ama Mallory ailesi normalde karda bahçe sandalyesi bulunduruyor mu?" diye sordu Klein. "Hayır efendim, görünüşe bakılırsa katil sandalyeyi yanında getirmiş." "Yanında mı getirmiş?" Hartwig omuz silkti. "Böldüğüm için üzgünüm. Devam et." Rodriguez Hartwig'e saçmaladığını söyler gibi bakarak, "Üzülmenize gerek yok Sheridan. Ona istediğiniz her şeyi sorun. Bunlar bana da mantıksız geliyor," dedi. "Ayak izleri buradan kurbanla karşılaştığı yere kadar devam ediyor. Mallory'nin öldürdüğü noktaya, değil mi?" diye sordu Klein. "Evet efendim, buradan da çitlerdeki bir açıklığa, dışarıdaki çimenlere ve ardından ağaçların arasına gidiyor. Evden yaklaşık 700 metre uzaklıkta son bulunuyor." "Son buluyor. Son buluyor derken neyi kastediyorsun?" "Duruyor ve daha ileri gitmiyor. Karın dağılmış olduğu küçük bir alan var. Sanki burada bir süre beklemiş gibi. Ama sonra ayak izleri son buluyor. Ne gitmiş ne geri dönmüş. Az önce de duyduğunuz gibi ayak izlerinin ait olduğu botlar yakındaki bir ağaçta asılı bulundu. Onları giyen kişiye ne olduğuna dair en ufak bir iz yok." Garney Klein'in yüzüne bakıyor, böylesine bir bilmeceye ve buna hiçbir açıklama getirmemesine şaşırdığını görüyordu. Hartwig kızla anlatmaya devam edecekti ki kırmızı kafa alçak sakin ve kadın ile erkek arasındaki sesiyle yeniden konuştu. "Bu noktada ancak botların kardaki ayak izleriyle uyumlu olduklarını söyleyebiliriz. Gerçekten o botlara ait olup olmadıklarını laboratuvarda karar verilir." "Kardaki ayak izleri için de bu şekilde emin olabilir miyiz?" diye sordu Klein. "Ah evet," dedi ilk kez heyecanlanmış görünerek. "Kardaki izler en iyisidir. Sabitlenmiş kar çıplak gözle görülmeyecek detayları yakalamamızı sağlar. Asla karda adam öldürmeyin." "Bunu aklımda tutacağım," dedi Klein. "Yeniden böldüğüm için özür dilerim dedektif. Lütfen devam edin." "Bu noktada şimdiye dek toplanmış delillerin ne durumda olduğundan bahsetmek iyi olabilir. Tabii sizin için sakıncası yoksa komiserim," dedi Hartwig. Sesinde yine alaycı, abartılı saygı tonu vardı. "İşin gerçeklik kısmını memnuniyetle dinlerim," dedi Rodriguez. Kırmızı kafa birkaç tuşa basarak, "Dosyaları size sunayım," dedi. "Belli bir düzende olmalarını ister misiniz? Önem sırasına göre olsa." Başkömürün komiserin amirane ses tonunu hiç tepki vermeden bilgisayar ekranına bakarak okumaya başladı. "Bir numaralı delil, ince alüminyumdan ve beyaz plastikten yapılmış bir bahçe sandalyesi. İlk araştırmada oturak kısmı ile kollar arasındaki birkaç milimetre kare Tyvek olduğu anlaşıldı." "Evlerde kullandıkları yalıtım malzemesini mi kastediyorsun?" diye sordu Klein. Kontrapik plak kaplama için kullanılan nemi önleyici ama başka ürünlerde de kullanılıyor. Özellikle ressamların iş elbisesi olarak. Bulunan tek yabancı madde buydu ve sandalye daha önce hiç kullanılmamış gibi görünüyordu. Hiç iz, saç, ter, salya, çizik ya da başka bir şey yok mu? Diye sordu Rodriguez. Hiç iz, saç, ter, salya ya da çizik yok fakat hiçbir şey yok diyemem. Sesinde sarhoş adamlarınkine benzer bir titreşim vardı. Sandalyenin oturma yerindeki kalın dokuma şeridin yarısı değiştirilmiş tüm yatay şeritlerle birlikte. Ama daha önce hiç kullanılmadığını söylediniz. Kullanıldığının dahi bir izi yok ama şeritler değiştirilmiş. Bunun muhtemel sebepleri ne olabilir? Garney buna bir açıklama getirmek üzereydi ki Hardwick önce davrandı. Kadın şeritlerin hepsinin beyaz olduğunu söylemişti. Normalde bu tür sandalyelerin şeritleri iki renk olur ve bir desen yaratır. Beyaz ve mavi, yeşil ve beyaz gibi. Belki de üzerinde farklı renkler olmasını istememiştir. Rodriguez bayat bir şeker yemiş gibi bir ifadeyle. Devam edelim komiser muavini Vic. Öğle yemeğinden önce çok işimiz var. İki numaralı delil, 7 adet Marlboro izmariti ve bunların üzerinde hiçbir iz yok. Klein öne doğru eğildi. Salya izi de mi yok? Bölgesel parmak izi de, deri yağı izi bile mi? Sıfır. Bu garip değil mi? Son derece. 3 numaralı delil, tamamı orada olmayan kırık bir viski şişesi. Four Reasons marka. Tamamı orada olmayan mı? Şişenin yaklaşık yarısı kadar bütün halindeydi. Kalan tüm kırıklarda yapılan incelemenin sonu ise şişenin 1/3'inden daha azının olay yerinde olduğunu gösteriyor. İz yok mu? İz yok. Sandalyede ve sigara izmaritlerinde olmadığını düşünürsek şaşırtıcı değil. Kurbanın kanının dışında orada bulunan tek bir madde var. Cam parçalarından birisinin kenarındaki küçücük bir deterjan parçası. Bu ne anlama geliyor? Dedi Rodriguez. Deterjanın varlığı ve şişenin tam olmayışı onun başka bir yerde kırıp olay yerine getirmeden önce yıkamış olduğunu gösteriyor. Planlanmış vurma olayı kadar çılgın bir kesme olayı değil mi? Öyle görünüyor. Devam edeyim mi? Rodriguez kaba bir sesle. Lütfen, dedi. 4 numaralı kanıt kurbanın kıyafetleri. Hepsi kendi kanına bulanmış iç çamaşırları, bornozu, makosen ayakkabıları. Bornozun üzerinde 3 adet yabancı saç teli bulundu ve bunlar muhtemelen kurbanın eşine ait. Ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı. 5 numaralı delil, cesedin etrafındaki zeminden alınmış kan örnekleri. Testler devam ediyor ama şu ana kadar tüm örnekler kurbanınkiyle uyuşuyordu. 6 numaralı delil, kurbanın boynunun arkasındaki taşa bulaşmış birkaç kırık cam parçası. Kurbanın boynunda camın bir taraftan girip diğer taraftan çıktığı 4 deliği göz önünde bulundurursak, bu orada oluşmuş deliklerle tutarlı bilgi sağlıyor. Yani kurban kesilme esnasında yerde yatıyordu. Klein güneşe bakıyormuş gibi gözlerini kıstı. Anladığım kadarıyla birisi gerçekten vahşice bir cinayet işlemiş. Vurma ve kesme eylemlerini içeren bir cinayet. Bir düzineden fazla kesik izi var ve bunların birkaçı çok sert darbeler. Ancak katil bunların hepsini en ufak bir kastı olmayan iz bırakmadan yapmış. Cruz kardeşlerden birisi maço görünüşünden beklenmeyecek derece ince bir sesle ilk kez konuştu. Bahçe sandalyesi, şişe, ayak izleri, botlar nedir peki? Klein'in suratı birden değişti. Kasti olmayan iz dedim. Bunların hepsi kasten geri bırakılmış gibi görünüyor. Genç adam karşısındaki kasten hileli yanıltmacalar yapıyormuşçasına omuz silkti. Cinsiyetsiz komiser muavini Vic. Parantez, Garney onun ilginç gözleri ve kıvrımlı dudaklarına bakarak cinsiyetsiz olmayabileceğini düşündü. 7 numaralı delir birkaç kategoriden oluşuyor dedi. 7. delir kurban tarafından alınmış ve suçla bağlantılı olabilecek mesajlar içeriyor. Cesedin üzerinde bulunuyor, notu da bunların içinde. Rodriguez, hepsinin kopyalarını aldım dedi. Zamanı gelince herkese dağıtacağım. Bu mesajlardan ne arıyorsunuz? Dedi Kleinweg. Parmak izleri, kağıt üzerindeki izler. Kağıttan edinilebilecek bilgileri mi kastediyorsun? Doğru. Aynı zamanda el yazısı olan kağıtlar üzerinde mürekkep inceleme testleri ve bir Word işlemcisiyle yazılmış olan da karakter incelemesi testleri yapıyoruz. Cinayetten önceki son mektup da elle yazılmamış. Aynı zamanda uzmanlara el yazısını, kelime seçimini ve söz dizimini inceleteceğiz dedi Hardwick. Aynı zamanda kurbanın kaydetmiş olduğu telefon konuşmasının da ses analizini yaptırıyoruz. Vic bu iş için başlangıç çalışmalarını yaptı ve bugün bunun üzerinde çalışma devam ettireceğiz. Wick, aynı zamanda laboratuvara ulaşır ulaşmaz bugün bulunan botları da inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadar, diyerek bilgisayarın bir tuşuna bastı ve konuşmasını sonlandırdı. Sorunuz var mı? Rodriguez, benim bir sorum var, dedi. Bu delilleri önem sırasına göre sunmanız konusunda hemfikir olduktan sonra niçin ilk olarak bahçe sandalyesinden bahsettiniz? Yalnızca ön söz efendim. Hepsi bir anlam ifade edene kadar hangisinin ne anlam ifade ettiğini bilemeyiz. Bu bilmecenin hangi parçasının bu noktada? Rodriguez, ama bahçe sandalyesini ilk sıraya koydunuz, diyerek böldü. Neden? Vakanın en çarpıcı özelliği gibi görünüyor. Bu ne anlama geliyor? Büyük yumuşak bir sesle, planlanması, dedi. Garney bu kadının başkomiserin sorgular tavrına kağıt üzerindeki resmi sorularmış gibi kibirli yüz ifadesi ya da aşağılayıcı ses tonu olmadan cevap vermesinin bir yetenek olduğunu düşündü. Duygusal rahatlık ya da saçma kışkırtmalara bağışıklık gibi değerlendirilebilecek bu tavırda ilginç bir saflık vardı. Bu herkesin ilgisini çekmişti. Garney, Rodriguez hariç masadaki herkesin farkında olmadan saygı duygunluğunu fark etmişti. Kadın, yalnızca planlama değil, diye devam etti. Aynı zamanda planlamanın garipliği, bir cinayete bahçe sandalyesi getirmek, dudakların değmeden ya da parmaklarına dokunmadan 7 adet sigara içmek, bir şişeyi kırıp yıkamak ve ölü bir bedeni kesmek için onu da olay yerine getirmek, ayak izlerinin imkansız görünen bir şekilde bitmesi ve katilin aniden yok olmasından bahsetmiyorum bile. Sanki adam dahi bir kiralık katil gibi. O yalnızca bir bahçe sandalyesi değil, şeritlerinin yarısı yeniden yerinden çıkarılıp yerine yenileri takılmış bir bahçe sandalyesi. Neden? Hepsinin beyaz olmasını istediği için mi? Karda görülmesi daha zor olsun diye mi? Giydiği tayf ressam önlüğünün yanında daha az belli olsun diye mi? Görünmesi bu kadar büyük sorunsa neden o sandalyede oturup öylece sigara içti? Sebebinden emin değilim ama bu sandalye olayı çözmemiz konusunda bize anahtar olursa hiç şaşırmam. Rodriguez başını salladı. Bu vakayı çözerken anahtar polis disiplini, prosedürler ve iletişim olacak. Hartwig Wig'e göz kırparak, ben paramı bahçe sandalyesine yatırıyorum, diye fısıldadı. Bu yorumdan sonra başkomiserin yüzü değişti ama konuşmasına fırsat kalmadan konferans odasının kapısı açıldı ve elinde parlayan bir CD ile içeriye bir adam girdi. Rodriguez, bu nedir, deyiverdi. Herhangi bir parmak izi sonucu çıkar çıkmaz getirmemizi söylemiştiniz efendim. Ve elindeki CD'yi tutarak, burada efendim, dedi. Bir göz atsanız iyi olur. Belki komiser muavini Wick. Tereddüt ederek CD'yi bilgisayara doğru uzattı. Kadın onu alıp bilgisayarına taktı ve birkaç tuşa bastı. İlginç, dedi. Krakowski, bunun içinde ne olduğunu söyleyebilir misiniz acaba? Krakowski efendim. Ne? Adım Krakowski. Peki iyi, şimdi bize hiç iz bulunup bulunmadığını söyleyebilir misiniz? Adam boğazını temizledi. Şey, hem evet hem hayır, dedi. Rodriguez derin bir nefes aldı. Kullanılmayacak kadar lekelenmiş olduklarını mı söylemeye çalışıyorsun? Adam, lekelenmekten de öte, dedi. Hatta hiçbir şekilde parmak izi değiller. Peki, öyleyse neler? Onları lekeli olarak adlandırmak doğru olur. Görünüşe bakılırsa adam parmak uçlarını yazı yazmak için kullanmış. Görünmez bir mürekkep gibi parmak uçlarındaki deri yağıyla yazı yazmış. Yazmak için mi? Ne yazmak için? Tek kelimelik mesajlar. Kurbana göndermiş olduğu mektupların sonlarından birer kelime. Kelimeleri görünür hale getirdikten sonra fotoğraflarını çekip CD'ye kaydettik. Ekranda oldukça net görünüyor. Komiser Wick bir yandan yumuşakça dudaklarına dokunarak bilgisayarın ekranına doğrudan Rodriguez'in göreceği şekilde yavaşça çevirdi. Fotoğrafta görünen 3 adet yan yana duran kağıt vardı. Alındıkları sıraya göre dizilmiş 3 şiirdi bunlar. Lekeli kağıtların her birisinin üzerinde 3 kelime görünüyordu. Kahrolası şeytan polisler. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. To wake. T, Y, V, E, K. Wig. W, E, G, G. Four Reasons. F, O, U, R. R, O, S, E, S. Prekovski. Prevoski. P, R, E, K, O, W-S-K-I Krepovski K-R-E-P-O-W-S-K-I